Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoldaki işaretler dersinin değerli kardeşler ikinci bölümüne geçmiş oluyoruz. Burada karşımızda üçüncü bir başlık çıkıyor. Önceki başlıkları hatırlayalım. Neydi? Yoldaki işaretler. İkinci başlık neydi? Eşsiz bir Kur'an nesli. Üçüncü başlık ne? Kur'an metodunun tabiat. Yani Kur'an-ı Kerim olayları nasıl incelemiş, nasıl irdelemiş, nasıl teşhis koymuş, nasıl tedavi etmiş. Bununla ilgili değerli kardeşler, Kur'an metodunun tabiatı başlığı altında Seyyid Kutup konuyu uzun uzun incelemeye çalışıyor. Burada tabii birçok konuya değiniyor. Geniş bir konu. Fakat ben Kur'an metodunun tabiatı başlığı altında sadece şunu anlatmaya çalışacağım. İnşallah özet olarak İslam dininin, İslam şeriatinin ve Allah-u Teala'nın bize göndermiş olduğu bu tertemiz akidenin en büyük davası La İlahe İllallah'tır. En büyük davamız La İlahe İllallah'tır. Bu meseleyi işlemeye çalışacağız inşallah. Nasıl? Değerli kardeşler, malumunuz Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam dinini ilk gönderdiği zaman Arap Yarımadası tam anlamıyla koyu bir cehalet içerisindeydi. Malumunuz, bunları biliyorsunuz. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam La İlahe İllallah davetini değil de ilk dava olarak, en büyük dava olarak La İlahe İllallah davasını değil de başka davaları güdebilirdi. Başka davalar güderdi, etrafında eleman toplardı, büyük bir grup oluşturduktan sonra La İlahe İllallah derdi ve insanlar ona çağırırdı, bunu yapabilirdi. Var mı mesela böyle meseleler? Var. Ney? Birincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sosyal çağrı sancağını yükseltip kim olursa olsun mazlumlardan yana, kim olursa olsun zalimlere karşı sloganıyla bir dava ortaya koyardı, bunu güderdi, etrafında zulme karşı mazlumdan yana büyük bir grup oluştuktan sonra derdi ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu kullanır. Neden işkence çeksin ki? Neden sahabe-i kiram o kadar işkenceye maruz kalsın ki? Neden 13 sene boyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere o kadar güzide sahabi zorluklara katlansınlar ki? Buna ne gerek var? Sosyal çağrı sancağını yükseltsin. Buna da cevap verecek insanlar muhakkak ki olacaktır. Ciddi bir güç oluşturduktan sonra kalkıp bunu söylesin. Mümkün değil miydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinden önce Abdullah bin Cüd'an'ın evinde bu sloganla kim olursa olsun mazlumdan yana, kim olursa olsun zalime karşı sloganıyla, şiarıyla bir grup oluşturmuş, öyle değil mi? Bunun adı nedir? Siyer'de Hilful Fudul. Ya bir Hilful Fudul diye bir cemiyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kurulmuş ve kabul görmüş. Araplarda da çünkü bir gurur var, bir şahsiyet var. Şahsiyetleri silik değil. Bitmemiş her şey. Onlar da zulmü sevmiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sosyal çağrı sancağıyla ortaya çıksaydı ona işkence mi edecekler? Etmezlerdi. Çünkü geçmişten tecrübemiz var. Biliyoruz ki öyle bir şey yapmadılar. Sosyal çağrı sancağını yükselseydi ona tabi olanları şehit mi edeceklerdi? Yasir-i Sümeyye'yi? Hayır. İşkence mi edeceklerdi? Hayır. Çünkü gayet resmi bir iş. Sosyal çağrı. Ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce bu sancakla gelmedi. Bir. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dileseydi ahlak sancağıyla da gelebilirdi. Arap toplumu değerli kardeşler öyle bir cahili ahlaka, öyle iğrenç bir ahlaka sahiptiler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlak sancağını dalgalandırsaydı dört bir yandan insanlar ona koşarlardı ve hiçbir işkence çekmek zoruna da kalmazdı. Osman bin Mez'un, Hazreti Ebu Bekir, Osman bin Affan, Varaka bin Nevfel ve onlar gibi bir sürü insan var ki Risaletten önce dahi, peygamberlikten önce dahi ağızlarına bir damla içki sürmemiştir. Hiçbir şekilde zina yapmamışlar putların önünde de secdeye kapanmamışlar. Bunu bir zillet kabul etmişler. Böyle akıllı insanlar vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlak deseydi, ahlaklı olun deseydi, zinayı bırakın deseydi, içki içmeyin deseydi, etrafına grup oluşmaz mıydı? Muhakkak ki oluşurdu. Ciddi bir güç olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deseydi ki, işte şimdi la ilahe illallah diyorum, işkence çekmesine gerek kalmaz. Böyle bir ortam oluşmazdı. Malumunuz değerli kardeşler, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz buyuruyor ki, cahiliye döneminde 4 tane nikah çeşidi vardır. 4 nikah türü. Bir, günümüzde yapıldığı gibi. Bir erkek giderdi, bir kıza talip olurdu, görüşürlerdi, evlenirlerdi. 2, bir erkek hanımına derdi ki, hanım ben güçsüz zayıf bir adamım, bizden doğacak çocuğum bize pek hayır olmaz. Sen git bak falan yerde çok baba yiğit bir adam var, onunla beraber ol, bizim baba yiğit bir çocuğumuz olsun. Hanımı da giderdi adamla beraber olurdu, doğum yapana kadar da kocası ona dokunmazdı, ilişemezdi. Sonra doğum yapardı, böyle baba yiğit bir çocuğu olurdu. 3, bir kadınla 10 erkek beraber olurdu. Daha sonra kadın hamile kalınca doğum yapana kadar beklenirdi. Doğum yaptığı zaman 10 erkek çağrılırdı. Kadın derdi ki, sevdiği, beğendiği erkeğe bu çocuk senindir derdi. Adamın da reddetme imkanı kalmazdı. Mecburen kabul ederdi. Ve o çocuk ona ait sayılırdı. 3. Evlilik çeşidi. Ha, evlilik mi diyoruz buna ben bilmiyorum da 3. çeşit. 4. çeşit değerli kardeşler, kadınlar, nasıl ki günümüzde umumhaneler var, genel evleri var, aynı şekilde o zaman da varmış, bayraklar asarlanmış kapılarına, pencerelerine, o bayraklardan anlaşılırmış ki orası fuhuşun yapıldığı bir yerdir. Orada 10 kişi veya ondan daha fazla kişi girermiş, o evdeki kadınla beraber olurmuş. Kadın doğum yaptığı zaman hesap da tutuyor kadın. Kendisiyle beraber olan bütün erkeklerin hesabını tutuyor. Hepsini çağırıyor. 20 kişi, 30 kişi. Gene sevdiği erkeğe diyor ki, bu senin çocuğun. O da diyor ki, tamam benim çocuğum. Yapacak başka bir şey yok. Ahlak mı değerli kardeşler? Bunu ahlak diyebilir miyiz? Bırakın Müslümanlığı, Müslüman olarak olayı değerlendirdiğimizi bir tarafa bırakın. Müslüman olarak bu olaya el attığımızı bir tarafa bırakın. İnsan olarak düşünecek olsak bile Kur'an, sünnet açısından değil. Bu açıdan bakmayalım olaya. İnsanlık açısından bile baksak midemiz bulanır. İğrenç bir şey. Ne demek ya? Bizim çocuğumuzdan bize hayır gelmez falan, baba yiğit var git onunla beraber ol, baba yiğit bir çocuğumuz olsun. Çocuğumuz diyemezsin ki sen ona. Çocuğunuz, çocuğu. Öyle tuhaf bir çocuk yani. Allah rızası için. Ahlak iflas etmiş mi? Etmiş. Böyle bir ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıksaydı, deseydi ki ahlaklı olun, ahlak sancağına yükselseydi sizce işkence çekmesine gerek kalır mıydı? Mübarek başından aşağıya deve işkembesini dökmelerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif dönüşünde ayağını kanatmalarına, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yakasını silkelemelerine, bayıltıncaya kadar Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı dövmelerine, Hazreti Sümeyye'yi Hazreti Yasir'i şehit etmelerine, Hazreti Bilal-i Habeşi kızgın çöllerde pişirmelerine, Hazreti Habbab bin Eret'i ateşin üzerine yatırmalarına, Ammar bin Yasir'i kuyuda ölüme terk etmelerine gerek kalır mıydı arkadaşlar? Kalmazdı. Kan dökülür müydü? Dökülmezdi. Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmeye 2 kere mecbur bırakılırlar mıydı? 3 sene boyunca boykut yaşayıp açlıktan inim inim inlemeye Müslümanlar mahkum kalır mıydı? Kalmazdı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah demiyor ki. Ahlaka çağırıyor. Resmi bir şey. Serbest bir şey. Devlete dokunmayan bir şey. Mekke'yi rahatsız etmeyen bir şey. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. 3. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dileseydi haşa. Zat-ı hallerini tenzih ederiz. Milliyetçilik yapabilirdi. Arapçılık yapabilirdi. Bizans İmparatorluğu var mıydı o zamanlar arkadaşlar? Vardı. İran İmparatorluğu var mıydı? Vardı. Pers İmparatorluğu var mıydı? Vardı. Çin İmparatorluğu var mıydı? Vardı. Arap İmparatorluğu, hatırlıyor musunuz tarihte böyle bir şey? Arap İmparatorluğu diye bir şey yok. Araplar kimse kale almıyor. O açıdan sahabe-i kiram iman ettikten sonra ülkeleri fethe gittiğinde veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektuplarını krallara götürdüklerinde krallar diyor, bu baldırı çıplak Araplara ne oluyor ki? Kalkıp hadlerini aşarak bize mektup gönderiyorlar. Çünkü oradan anlıyoruz ki o zaman ülkelerin, dünyanın Arap Yarımadası'na bakışı nasıl? Baldırı çıplak Araplar. Bir ülkeleri bile yok. doğru dürüst bir devlet idareleri yok. Dağınık, bölük pörçük, eşkıya kabileler, hırsız kabileler, normal kabileler, anormal kabileler dağılmış bir halde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki ey Mekke halkı yeter artık bu bölünmüşlük. Biz Arabız, üstünüz. Bizim ırkımız yücedir. Toplanın. Araplar toplanmazlar mıydı değerli kardeşler? Vallahi hepsi toplanırdı. Delilimiz yok mu? Var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberliğinden 5 sene önce 35 yaşındayken Kabe tamir ediliyor. Hatırlayın. En son Hacer-i Esed'i koyma meselesinde müşrikler kendi aralarında tartışıyorlar. Onlar diyor ki bizim kabilemiz daha layık. Öbür kabile diyor ki biz daha layıkız. Öbürü diyor ki biz daha layıkız. Öyle bir hale geliyor ki içinde kan bulunan bir çanağı getiriyorlar. Herkes elini çanağa daldırıyor. Yani demek istiyorlar ki bu işi ancak kan temizler. Biz 4 kabile çatışacağız. Sağ kalan Hacer-i Esed'i koyacak. Böyle bir ortam oluşuyor. Sonra içlerinden akıllı birisi diyor ki böyle yapmayalım. Bir hakem tayin edelim. Onun hükmüne başvuralım. Ne derse kabul edelim. Düşünüyorlar. Diyorlar ki mantıklı. Tamam. Hakem kim olsun? Diyorlar ki Mescid-i Haram'ın kapısından ilk giren kimse o hakem olsun. Mescid-i Haram kapısından ilk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Hepsi seviniyor. Hepsi mutlu oluyor. Çünkü diyorlar ki bu Muhammed'ül Emin'dir. Asla yalan söylemeyen, asla emanete ihanet etmeyen, şerefli, iffetli, ahlaklı Muhammed'ül Emin'dir. Hepimiz onun hükmüne razıyız. Bunu 4 kabile bir ağızdan söylüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakemiyle başvuruyorlar. Başvuruyorlar, kabul ediyorlar liderliğini, önderliğini. Aynı şekilde milliyetçilik yapsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepsi etrafında toplanırdı. Özet yapalım değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dileseydi sosyal çağrı sancağı dalgalandırabilirdi. Dileseydi ahlak sancağını dalgalandırabilirdi. Dileseydi ırkçılık sancağını dalgalandırabilirdi. Bu sancakları dalgalandırmasının nihayetinde ciddi bir ordu olduktan sonra, ciddi bir güç olduktan sonra aha işte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derdi, işkence de çekmek zorunda kalmazdı. Ama Allah da bunu murat etmedi. Allah-u Teala İslam'ın ilk davasının, ilk esasının, ilk temelinin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmasını irade buyurdu. Müslümanlar işkence çeksinler. Hazreti Sümeyye'nin avret mahallinden Ebu Cehil mızrağı sokuyor, ağzından çıkıyor. Niye değerli kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haşa aklı ermiyordu, politika yapamıyordu, siyaset yapamıyordu. O yüzden o kadar Müslümanın canını yaktı. Öyle mi diyeceğiz? Haşasın haşa. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin mübarek şerefli göğsünün üzerine kızgın çöl kumlarında kayaları yerleştiriyorlardı. O sadece ne diyordu? Ehad, ehad. Niye? Çünkü Müslümanlar pek anlamıyorlardı da o zaman politikadan o yüzden. Siyaset yapamıyorlardı. Haşa. Habbab bin Eret'i, demirci olan Habbab bin Eret'i, efendisi ateşe yatırıyordu, göğsüne de ayağıyla bastırıyordu. Mübarek Habbab bin Eret'in mübarek ve şerefli ve kutlu sırtından çıkan su alttaki ateşi söndürüyordu. Niye? Çünkü Habbab bin Eret'in fazla kafası çalışmıyordu. Haşa. Sümme haşa. Politika yapamıyorlardı da. O yüzden İslam'ı hakim kılamıyorlardı. Bunlar niye çektiler değerli kardeşler bunu? Biz bunları niye söylüyoruz? Yoldaki işaretlerin ne derdi var da Kur'an metodunun tabiatında bundan bahsediyor. Şu derdi var. Bazı cahil veya gafil veya hain. Ya cahil ya gafil ya da hain Müslümanlar veya Müslüman ismi taşıyanlar diyorlar ki biz direkt la ilahe illallah demeyelim. İnsanlar ürkerler, korkarlar. Hemen la ilahe illallah derse kaçarlar. Biz belli bir takım makamları elde edene kadar, belli bir ilim seviyesine sahip olana kadar, belli yerleri elde edene kadar onlardanmış gibi gözükelim, saman altından su yürütelim. Ondan sonra belli yere geldikten sonra deriz ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu diyorlar mı değerli kardeşler? Hepinizin malumu diyorlar. Öyle değil mi? İşte ordunun içine sızalım, üniversitenin içine sızalım, şuraya sızalım, buraya sızalım. Değerli kardeşler, taviz vere vere geldikleri noktaya bakın. Vallahi, billahi, tallahi. Geldikleri noktada, o halde getirecekleri İslam'ın asla kimseye hayrı yoktur. Taviz vere vere öyle bir hale gelmişler ki, biz makam elde edeceğiz, sonra İslam'ı getireceğiz diyerek bu politikayla, bu siyasetle taviz vere vere öyle bir noktaya gelmişler ki vallahi onların geldiği nokta ne İslam'dır, ne Kur'an'dır, ne sünnettir. Böyle bir şey yok değerli kardeşler. Allah-u Teala öyle bir dini bize göndermemiştir. Cebrail aleyhisselam öyle bir dini getirmemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dini tebliğ etmemiştir. Kalkmışlar belli yeri ele geçirelim. Ben burada niye konuşuyorum değerli kardeşler? Siz niye dinliyorsunuz? Amel etmek için. Hayatımıza uygulamak için. Uygulamak için zaman kollayalım. Ne zaman? Başımızı açalım sonra kapatırız. İlim çünkü farzdır. Bir farz için, daha önemli bir farz için daha az önemli olan bir farzı bırakalım. Sen beyefendi ilmin daha önemli bir farz olduğuna başörtünün de biraz daha çok ilmin daha büyük bir farz olduğuna başörtünün de az bir farz olduğuna nereden karar veriyorsun? Cebrail aleyhisselam sana vahiy mi getirdi? Sen kendinde misin? Bizim Müslüman olduğumuz anlaşılmasın. Dizlerimizdeki secde izi anlaşılmasın. Resmi kıyafetlerle namaz kılmayalım. Akşamın hepsini kaza yaparız. Allah sana vahiy mi indirdi? Nedir bu? Nedir bu cıvıklık? Nedir bu saçmalık? Nedir bu tuhaflık? Allah bizi muhafaza etsin değerli kardeşler. Eğer böyle bir takım makamları işgal ederek, bir takım yerleri elde ederek, taviz vererek İslam gelseydi, vallahi bunu getirmeye en layık Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Irkçılık yaparak getirebilirdi. Ahlak çağrısıyla getirebilirdi, sosyal çağrıyla getirebilirdi. Ama bunların hiçbirisine tenezzül etmedi. La ilahe illallah dedi ve bütün işkencelere göğüs gerdi. Ebu Talib'in yanına Ebu Cehil ve avanesi geliyor. Diyorlar ki ey Ebu Talib yeter artık. Yerine sahip çık. Bizim dinimize sövüp saymasın. Bizim akıllılarımızı ahmak addetmesin. İlahlarımıza hakaret etmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib tarafından çağrılıyor. Ebu Talib diyor ki yeğenim bak görüyorsun. Senin kavmin senden rahatsız. Amca oğulların, amcazadelerin senden rahatsız. Şikayete gelmişler. Allah Resulü buyuruyor ki amcacığım ben onlardan tek bir kelime istiyorum. Bana onu söylesinler. İran İmparatorluğu'na ve Bizans İmparatorluğu'na doğuya ve batıya hakim olsunlar. Bir kelime. Ebu Cehil diyor ooo biz 9 saniye ekleriz 10 olur. Sen bir tane kelime mi istiyorsun? Niye daha önce söylemiyordun? 90 tane biz ekleyelim. 10 tane olsun. O da bizim sana hediyemiz olsun. Bir alana 9 bedava. Değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La ilahe illallah deyin doğuya ve batıya hakim olun. Hemen alkışlamaya başlıyorlar. Ebu Cehil ve yardımcıları. Islık çalıyorlar. Alkış tutuyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bastırsınlar. Diyorlar ki biz bunu asla söylemeyiz. O zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin olsun ki güneşi sağ avucuma, ayı da sol avucuma koysalar ben Allah ya bu uğurda ölmeyi bana nasip edene kadar ya da dinini hakim kılana kadar mücadelemden asla vazgeçmem. Kusura bakmayın. Benim mücadelem şahsi bir mücadele değildir. Ün, şöhret, makam, mevki, saltanat derdi değil yanlış anlamayın. Bu Allah'ın davasıdır. Allah'ın nurudur. Güneşi getirin bana verin. Ayı verin. Gene ben vazgeçmem. Utbe bin Ebi Rebi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Ey Muhammed! Bizi çok rahatsız ettin. Artık buna bir son verelim. Eğer evlenmek istiyorsan aşık olduğun bir kız varsa sana Mekke'nin en güzel kızını nikahlayalım. Makam derdin varsa sana taç yapalım. Seni kralımız yapalım. Para istiyorsan aramıza para toplayıp sana bir servet verelim. Yok eğer hastaysan, deliysen, sana cinler musallat olmuşsa bütün gücümüzü harcayalım bir doktor bulup seni tedavi edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne okuyor değerli kardeşler? Fussilet suresini okuyor. Bu Kur'an'dır. Allah katından indirilmedir. Hak ile batılı ayırt edicidir. Aklını başına al. Utbe bin Ebi Rebi'a. Bu dava. Kadın davası, makam davası, hastalık davası, para davası, taç davası, krallık davası değildir. Yanlış anlama. İşte Seyyid Kutup bunu anlatmaya çalışıyor. Ve bugün Müslümanların düştüğü en büyük hatalardan bir tanesi de budur. O yüzden konuya başlarken ne dedik? Bu İslam itikadının ve de Müslümanlarla Müslüman olmayanların Aynı zamanda Müslümanlarla, tevhidi inanca sahip olan Müslümanlarla bu inanca sahip olmayan diğer Müslümanların arasındaki itikadi farklılıkları mükemmel özetleyen bir kitaptır. En mükemmel şekilde özetlemiştir. Allah kendisine razı olsun inşallah. Dolayısıyla taviz vere vere biz bir yere geleceğiz demek yalandır. Allah'ın dinine iftiradır. İslam şeriatinde değerli kardeşler bir kural var. El gayetu la tuberrirul vesileten. Amaç aracı meşrulaştırmaz. Müslümanın amacı meşru olduğu gibi aracı da meşru olmalıdır. Hedefi meşru olduğu gibi hedefe götüren adımlar da meşru olmalıdır. Lenin'i biliyor muyuz? Allah'ın laneti üzerine olsun. Komünizmin kurucularından Lenin. O adam diyor ki amaç meşru olduktan sonra her türlü araca başvurulabilir. Amacın ne? Komünist materyalist bir devlet kurmak. Heh, bu amaca doğru giderken her şeyi yapabilirsin. Ama biz ondan ve düşüncesinden uzakız. Biz Müslümanız. Amacımız İ'la-u kelimetillah. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. Yeryüzünde hiçbir fitne kalmayıp din Allah'ın olana kadar onlarla savaşın. Hedef budur. Müslümanın hedefi. Bu hedefe giderken Müslüman attığı adımlara da dikkat etmelidir. Kullandığı araçlara da dikkat etmelidir. Kafirlerle savaşırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin yüzüne kılıç sallanmamasını emir buyuruyor. Çünkü diyor ki ola ki o adam ölmez, savaştan sonra karısının yüzüne bakamaz. Çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamaz. Bir yara olarak yüzünde kalır. Kafir müşrik yani karşı taraf. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu meşru görmüyor. Kadınları öldürmeyeceksiniz. Çocukları öldürmeyeceksiniz. Mabetlerine kapanmış Allah'ı zikreden kendilerine göre Hristiyanlara ve Yahudilere dokunmayacaksınız. Ağacı kesmeyeceksiniz. Yaş meyveleri yakmayacaksınız. Amaç meşru, araç meşru değerli kardeşler. O yüzden bu tip yalanlarla, iftiralarla İslam'ı karalamayalım. Allah muhafaza etsin inşallah değerli kardeşler. İşte Kur'an metodunun tabiatı başlığında biz ne görmüş olduk? Kısacası taviz vererek bir yerlere gelmek doğru değildir. Bunun da delili şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dileseydi kavmiyetçilik yapabilirdi. Ahlakçılık yapabilirdi. Sosyal çağrıda bulunabilirdi. Öyle İslam'ı hakim kılabilirdi ama böyle yapmadı. Bütün eziyetlere katlandı. Nihayetinde Allah-u Teala şeriatı hakim kıldı. Nihayetinde Allah-u Teala şeriatı hakim kıldı. Şunu aklımıza çıkartmayalım değerli kardeşler. Hiçbir Müslümanın haddine değildir Allah'ın dinini hakim kılmak. Hiçbir Müslümanın haddine değildir şeriat-ı garrayı ikame etmek yeryüzünde. Bu Müslüman yapabileceği bir şey değildir. Eğer Müslümanların haddine olsaydı ve Allah-u Teala Müslümanlara bırakmış olsaydı bu işi şimdiye çoktan İslam davası bitmişti. Bu Allah-u Teala'nın bizzat üstlendiği bir şeydir. İslam'ı kim hakim kılar? Allah-u Teala. Şeriat-ı garrayı yeryüzünde kim hakim kılar? Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala bu işi yaparken bazı kullarına şeref verir. Bu işte onları işçi olarak kullanır. Allah-u Teala işçi kullarına ona bir zarar nasip eylesin. Seyyid Kutup diyor ki Müslüman işçidir. Çalışmasına bakar. İşine bakar. Acaba benim yaptığım bu iş piyasada alıcı bulur mu? Revaç bulur mu? Satar mı? Kâr eder miyim? Bu işçinin haddine düşmez. Haddini bilsin. Başına gitsin, makinede pantolonunu diksin. Cebini diksin. Astarını taksın. Haddini bilsin. Satar mı satmaz mı? Kimin haddine düşmüş? İş sahibinin haddine düşmüş. O patronun işi. Patronun bileceği iş. İşçi maaşını alsın, işine baksın. Müslümanlar işçidir. Şeriatı yaşamakla ve hakim kılmak için çalışmakla mükellefler. Çalışırken Allah hakim kılmaz, Allah-u Teala'nın bileceği bir şeydir. Demek ki Müslümanlar layık değilmiş ki hakim kılmamış Allah-u Teala. Şu anda hakim değil, öyle değil mi şeriat değerli kardeşler? En büyük sebebi bizim bunu hak etmeyişimizdir, emin olabilirsiniz. Ahlakımızla, gidişatımızla hak etmediğimiz için tabii ki hakim olmayacaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın bileceği bir iştir. Dolayısıyla biz İslam'ı illaki hakim kılacağız gibi bir psikolojiye girip bu psikolojinin verdiği baskıyla taviz veremeyiz. Namaz kılmayalım, İslam hakim olsun. Sen namaz kılmadan hakim olan bir insanın kime hayrı var? Başörtüsünü çıkartalım, İslam hakim olsun. İçki masasında oturalım, İslam hakim olsun. Kardeşlerin öyle getirdiğin bir İslam'dan kimseye hayır gelmez. O İslam değil. O senin kendi kendini kandırdığın bir yalan. Sen bir kere İslam'a gel lütfen.
İçki masasından kalk, başörtünü tak, namaz kıl, İslam'a gel. İslam hakim olur olmaz, o senin haddine düşmemiş. Allah-u Teala onu hakim kılar. Yeter ki Allah-u Teala bu yolda bizi işçi olarak kullanma şerefini bizden mahrum etmesin değerli kardeşler. Allah-u Teala işçi olma şerefini bize versin. Böylece Kur'an metodunun tabiatı da bitiyor. Sonra Müslüman cimriyetin özellikleri diye bir başlık geliyor. Ben bu başlığı şimdi işlemeyeceğim değerli kardeşler. Çünkü daha sonra bu konu gelecek. Daha maddelenmiş bir halde, daha güzel bir halde gelecek. Orada işleyeceğiz. İnşallah geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. başlık Allah yolunda cihat. Değerli kardeşler, sizlere şunu söyleyeyim. Bekar olmasına rağmen, evli olmamasına rağmen ben Seyyid Kutup kadar evliliği güzel anlatan, kadını güzel anlatan bir başka alim bilmiyorum. Diyeceksin sen kimsin ki bilmiyorsun. Değerli kardeşler, doğru ben kimim ki ben pek bir şey bilmem. O doğru. Ama yaklaşık 2,5 sene veya 3 seneye yakın ben sadece kadınlarla ilgili araştırma yapmışım geçmişte. Sadece kadınlarla ilgili. Hangi manada? İslam'da kadın hakları, İslam'ın kadına bakışı, kadının özgürlüğü veya hürriyeti veyahut da tutsaklığı vesaire. Bununla ilgili bir araştırma yapmışım. Allah'a hamdolsun. Allah da muvaffak kıldı. Onların içerisinde onca evliler, onca bilim adamları var. Hiçbirisi bekar olan Seyyid Kutup kadar mükemmel yaklaşamamış. Çünkü Seyyid Kutup konuya direkt Kur'an'dan yaklaşıyor. Direkt sünnetten yaklaşıyor. Ve mükemmel izah ediyor. Ve Seyyid Kutup'un izahını kabul etmeyen bir gavur bile olamaz. Bir gavur bile okusa, bir müşrik bile okusa onu kabul etmek zorundadır. Çünkü öyle şeyler söylüyor ki onu kabul etmemek için insanın aklını kaçırmış olması lazım. Aynı şekilde bu örnekte nasıl ki Seyyid Kutup zirveyse Allah yolunda cihadı da ben Seyyid Kutup kadar mükemmel anlatan başka bir insan daha görmedim. Şimdi değerli kardeşler, biz cihadı şöyle anlatabiliriz. Cihad demek Arapça kökü olan cihadeden gelir. Cihad demek de mücadele etmek demektir. Mücadele de her türlü olur. Kalemle olur, bilgiyle olur, silgiyle olur, kağıtla olur, defterle olur, sevmek olur, sevilmekle olur, ufkunu geniş tutmakla olur. Yeter ki cihad olur, hoş olur. Bunu herkes söylüyor. Bunu herkes söylüyor. Bu cihad değil. Gidin Büyük Levrans mı, Büyük Larons mu ney? Ansiklopedisine C harfinde cihada bakın. Bu benim söylediğim şeyleri orada da söyler. O mühim değil. Onu herkes söyler. Ümmet cihat noktasında hangi meselelerde sapmış, neden sapmış, nasıl düzeltilebilir? Bunları izah ederse bir insan işte o cihadı anlamış demektir. Yoksa ansiklopedilerde, gavurların dahi yazdığı ansiklopedilerde cihatla ilgili yapılan tarifleri bir küçük kitaba, bir büyük kitaba, bir cep boya, bir de rahle boya yayınlamanın hiçbir anlamı ve hiçbir hikmeti yok. Bu cihat değil. Cihat, değerli kardeşler, var olan problemleri, yani cihatla ilgili var olan problemleri anlayıp çözümlemekle ancak mükemmel seviyesine ulaşmış olacaktır. İşte Seyyid Kutup bunu yapmış. Seyyid Kutup bunu yapmış. Dolayısıyla Allah yolunda cihatta biz, değerli kardeşler, iki şeyi işleyeceğiz inşallah. Bir, cihat ruhu, manası, mahiyeti, hakikati, gerçeği. İki, Allah yolunda cihat ile dinde zorlama yoktur. Meseleleri arasındaki bağlantı, alaka ve ilişki. Üzerinde konuşmaya çalışacağız inşallah. Allah yolunda cihat, yoldaki işaretler kitabının beyni, özü. Bir insan yoldaki işaretleri okuduğunda Allah yolunda cihat meselesini anlarsa, geri kalanları anlamasa bile yoldaki işaretleri anlamış demektir. Ama onu anlamasa yoldaki işaretleri hiç okumamış sayılır. Ben öyle düşünüyorum. Ve Allah yolunda cihat geniş bir konu. Ben başlıklandırmışım burada değerli kardeşler. Özette yaklaşık olarak 15 tane başlık çıkıyor. Ama şu anda size anlatırken ne diyorum? 2 başlıktan bahsedeceğiz. Çünkü bütün topladıkları özette 15 başlığa iniyor. 15 başlığı da topladığımız zaman 2 meseleye iniyor. Dolayısıyla konu çok fazla uzatmanın, dağıtmanın manası yok. Sadece 2 tane başlıktan bahsedeceğim. Birinci başlık ne? Allah yolunda cihadın hakikati. Değerli kardeşler, cihat, en büyük cihat, nefisle yapılan cihattır diye bir anlayış var, öyle değil mi? Bu oturmuş yani insanların içerisine, en büyük cihat nefisle yapılan cihattır. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün savaştan dönerken Medine'yi görünce buyurdular ki evet, Biz şimdi büyük küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Dikkat edin, küçük cihat cephede yapılan cihattır. Büyük cihat da nefisle yapılan cihattır. Böyle dedi. Bu nasıl bir hadis değerli kardeşler? Uydurma. Böyle bir hadis yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylememiş. Böyle bir olay yaşanmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zatına yapılmış bir iftiradır. Allah Resulü buyuruyor ki: "Men kezzebe aleyye muteammiden fel yetebevve meq'adehu minen nar." Kim benim aleyhimde bile bile yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Buhari ve Müslim'de geçiyor hadis değerli kardeşler. Sen de kalkıyorsun bu uydurma hadisle cihadı anlatmaya çalışıyorsun. Allah muhafaza etsin. Değerli kardeşler, Abdullah Azzam İhvan-ı Müslim'in alimlerinden birisi. 1987'de yanlışım yoksa iki oğluyla beraber şehit edilen büyük bir alim. Cihad Dersleri diye bir kitabı var. Orada diyor ki Malikiler, Hanbeliler, Şafiiler, Hanefiler ve cumhur-i ulema ittifakla belirtmişlerdir ki Allah yolunda cihad demek cephede Kaleşnikov'un tetiğine basmak demektir. Tevil yok, tahrif yok, bozmak yok. Yorum yok değerli kardeşler. Nedir? Allah yolunda Kaleşnikov'un tetiğine basmak cihat budur. Kılıcı eline alıp kafirin boynunu kesmektir. Kendini kafire siper etmektir. Cihat budur. Yoksa değerli kardeşler, cihadın hakikati dediğimiz zaman ben kardeşiniz burada sıcak bir ortamda 45 dakikada bir, 1 saate bir de ara veriyoruz. Çay içiyoruz. Keyif yerinde. Size bir takım sözler söylüyorum. Ben cihat yapmış olmuyorum değerli kardeşler. Siz de değerli zamanınızı böyle bir şeye, gene böyle değerli bir şeye ayırdığınız için siz de cihat etmiş olmuyorsunuz. Bu cihat değil değerli kardeşler. Bu ne? Seminer. Siz seminere geliyorsunuz. Ben de size bir şeyler anlatıyorum. Bunun adı seminerdir. Siz gidip geceleyin evde 2 rekat gece namazı kılıp uzatırsanız, secdede ağlarsanız bunun adı ne olur? 2 rekat teheccüd namazı kılmak ve gözyaşı dökmek. Mübarek bir amel. Allah hepimize nasip etsin. Siz pazartesi perşembe günü oruç tutarsanız bu ne olur? Pazartesi perşembe günü oruç tutmak olur. Çok mübarek bir şey. Allah hepimize nasip etsin. Ama bunlar cihat değil. Pazartesi perşembe günü oruç tutmak cihat değil. Gece namazı kılmak cihat değil. Benim size seminer vermem ve sizin dinlemeniz cihat değil. Buna hepsinin adı var. Seminer, namaz, oruç, zekat, hac. Yurt dışında bir Müslümana diyorlar ki cihat meselesi konuşulurken, birisi diyor ki ben 25 yıldır cihat ediyorum. Sen nerede cihattan bahsediyorsun? Sen biliyor musun? 25 yıldır ben cihat ediyorum. Müslüman diyor Allah mübarek etsin, ne güzel. Kıskandım gerçekten. Nasıl? Nerede cihat ediyorsun? Minarede diyor. 25 yıldır ben müezzinlik yapıyorum. 25 yıldır müezzin kendini mücahit zannediyor. Müezzin başka, mücahit başka değerli kardeşler. Ezan başka, cihat başka. Namaz başka, cihat başkadır. Bunu anlamamız lazım. Bunu anladığımız an ileriye bir adım daha atabiliriz. Çıtamızı yükseltebiliriz. Vitesi büyütebiliriz. Ama bunu anlamadığımız zaman arabamız 20 ile seyrederken, 40 ile seyrederken yok yok ben şu anda 100 ile gidiyorum dersek trafik polisinin ilk yapacağı şey nedir? Ehliyetimize el koymak, bizi Bakırköy'e göndermek. Kardeş sen iyi misin? İkinci viteste 120 ile gittiğini zannediyorsun. 140 ile gittiğini zannediyorsun. Sen yanlışın var. İkinci viteste bir insan 140 ile gidemez. Yok ben gidiyorum. Ben 25 yıldır gidiyorum. Diyecek herhalde bu hafıza kaybına uğramış veya rüya görmüş, korkunç bir kabus görmüş, sayıklıyor. Cihat hakkında sayıklamayalım değerli kardeşler. Hepsinin yeri belli, ölçüsü belli. Bunu bilelim. O açıdan şu olayı tekrar tekrar ben söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Allah-u Teala şu kardeşinize nefes verdiği sürece, hayat verdiği sürece de hep anlatacağım bunu. Evvela kendime amel etmeyi nasip etsin Allah-u Teala. Sonra da sizlere ve bütün Müslümanlara. Fudayl bin İyad, Abidül Harameyn değerli kardeşler, Kabe'de ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmekle meşhur olan bu zat lakap almış Abidül Harameyn diye. Harameyn'in abidi, Mekke'nin ve Medine'nin abidi, Mekke'nin ve Medine'nin gülü. O kadar teheccüd namazı kılıyor. Kabe'nin yanında örtüye sarılarak o kadar gözyaşı döküyor ki dünya alem ona lakap takmış Abidül Harameyn diye. Ve büyük bir alim. Fudayl bin İyad. Allah kendisine razı olsun. Abdullah bin Mübarek Tarsus'ta, var ya Tarsus Mersin, orada Bizans ordularına karşı henüz İslam Anadolu'ya girmemiş belli ki. İslam'ın ilk dönemleri Tarsus'ta Bizans ordusuna karşı cihat ediyor. Bir gün değerli kardeşler, Bizans ordusuyla Müslüman ordu karşı karşıya geliyor. Bizans ordusundan bir adam, baba yiğit bir adam çıkıyor. Diyor ki, yok mu benimle savaşacak olan? Malumunuz meydan muharebelerinde ilginçce mübareze yapmak, yani karşılıklı savaşmak adettendir. Herkes en yiğit savaşçısını çıkartır ve savaşırlar. O da bir nevi savaşın sonucunu ifade eder. Eğer o mübarezede birisi yenilirse, o yenildiğine göre en yiğit adam ordu da yenilecektir anlamına geliyor. Galip gelirse galip gelecektir anlamına geliyor. Bir işaret sanki. Adam çıkıyor diyor ki, yok mu benimle savaşacak olan? Müslümanlardan birisi çıkıyor, ben savaşırım diyor. Savaşıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. İkinci Müslüman çıkıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. Üçüncü Müslüman çıkıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. O adam atıyla Müslüman ordunun bir başından bir başına fiyakalı bir şekilde hava ata ata gidip geliyor. Yok mu benimle savaşacak olan? Hani cennete gitmek istiyordunuz? Ne oldu size? Ne oldu erkekliğinize? Ne oldu yiğitinize? Neredesiniz siz? Çıksanıza. Hiçbir Müslüman çıkamıyor korkusundan. Abdullah bin Mübarek, Allah kendisine razı olsun, yüzünü örtüyor ve yanındaki arkadaşa diyor ki, lütfen şunu aklımda tut. Benim şu kadar şu kadar borcum var. Şu kişilere şu kadar da malım var. Eğer ben şehit olursam o mallarımı sat, borçlarımı öde. Vasiyetimdir diyor. Arkadaşı da tamam diyor. Abdullah bin Mübarek ata biniyor, adamın karşısına çıkıyor. Birkaç hamlede adamı deviriyor. Efsane anlatmıyorum değerli kardeşler, haberiniz olsun. Tarihi bir olay anlatıyorum. Yok mu karşıma çıkacak olan diyor. Bizans ordusundan bir cengaver daha çıkıyor. Birkaç hamlede onu da indiriyor. Yok mu karşı çıkacak olan diyor. Bizans ordusundan bir cengaver daha çıkıyor. Onu da indiriyor. Üç tane Bizans ordusundan adam, cengaver, yiğit öldürüyor. Sonra Bizans ordusunun bir başından bir başına gidip geliyor. Yok mu benimle savaşacak olan? Nerede sizin yiğitliğiniz? Nerede sizin erkekliğiniz diyor. Hiç kimse çıkamıyor değerli kardeşler. Ve Abdullah bin Mübarek atından iniyor, arkadaşına diyor ki, eğer beni seviyorsan Allah hakkı için ben ruhumu teslim edene kadar bu olayı kimseye anlatma. İhlas budur biliyor musunuz değerli kardeşler? Samimiyet budur. Aman duysunlar, Abdullah bin Mübarek böyle bir şey yapmış. Ne kadar da mübarek bir insanmış. Ne de büyük mücahitmiş. Böyle bir derdi yok. Tek derdi Allah. Tek kastı Allah. Tek hedefi Allah. O yüzden diyor ki kimseye anlatma. Anlatılır da bana gelirse riyaya düşerim, Allah muhafaza, amelim zayi olur. Bu Abdullah bin Mübarek o Fudayl bin Iyad'a mektup gönderiyor. Mücahitlerin lideri, cihadın zirvesi, abidlerin lideri, abidlerin zirvesine mektup gönderiyor. Kölesi muhaddis Abdullah bin Mübarek. Diyor ki, Allah hakkı için bu yazdığım mektubu Fudayl bin Iyad'a sapasağlam teslim et. Tamam diyor. Mektubu yazıyor ve Fudayl bin Iyad'a gönderiyor. Fudayl bin Iyad Mekke'de, Kabe'de örtüye yapışmış, gözyaşı dökerken, ibadet ederken Abdullah bin Mübarek'in kölesi mektubu Fudayl bin Iyad'a veriyor. Sakallar burada. Allah onlardan razı olsun. Mektubu okuyor. Sakalları ıslanana kadar ağlıyor Fudayl bin Iyad. Diyor ki, لَقَدْ نَصَحَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَصَدَقَ Ebu Abdullah bize nasihat etti. Ve doğru şeylerden bahsetti. Allah ondan razı olsun. Ne yazıyor biliyor musunuz değerli kardeşler? Mektupta. Diyor ki Abdullah bin Mübarek, يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ بِالْعِبَادِةِ تَلَعَبُ مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فَنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا نَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ هَذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ Ey Harameyn'in abidi! Bizi görseydin var ya, ibadetle oynadığını hemen anlardın. Düşünsene. Sen Mekke'de, Medine'de ibadet ederken yanaklarını gözyaşıyla ıslatıyorsun. Biz burada cihat ederken boğazımızı kanla ıslatıyoruz. Kim daha hayır? Sizin Mekke'de, Medine'de kokunuz misk kokusu. Miski amber. Bizim buradaki kokumuz atların dışkısı, savaş meydanındaki toz toprak. İşte ortada Allah'ın kitabı aramızda. Şehit ölmez diyor. Allah yalan söylemez. Kur'an yalan söylemez. Ve Allah buyuruyor. Bir Müslümanın burnunda iki duman bir araya gelmez. Cehennem dumanıyla cihat meydanındaki toz toprak dumanı bir araya gelmez. Bunu okuyunca sakalar ıslanana kadar ağlıyor Hudeyb bin Hüyad. Ve bir mektup yazıyor. Abdullah bin Mübarek'e gönderiyor. Biz var ya arkadaşlar, bitmişiz. İflasın eşiğine gelmişiz. Ben öyle zannediyorum ki, kendi nefsimden bahsedeyim. Birisi bana böyle bir mektup gönderse, ben Hudeyb bin Hüyad kadar alim olsam, onun kadar abid olsam, birisi kalkıp bana böyle bir mektup gönderse, ben ona ilmin ve ibadetin faziletiyle ilgili bir sürü hadis yazarım, gönderirim. Derim ki kardeşim, haddini bil. Sen kiminle öyle konuşuyorsun? Ben böyle bir abidim, böyle bir alimim. Benim yazdığım şeyi hafif görüyorsun derim. Öyle demiyor. Bir hadis gönderiyor. Tek bir hadis. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir sahabi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, Allah yoluna cihada denk gelecek bir şey bana söyler misin? Allah Resulü buyuruyor ki buna gücünüz yetmez. Diyor ki ey Allah'ın Resulü lütfen söyle. Allah Resulü buyuruyor ki gücünüz yetmez. Diyor ki ey Allah'ın Resulü lütfen söyle. Allah Resulü buyuruyor ki mücahit Allah yoluna cihada gittiği andan evine döndüğü ana kadar ara vermeden oruç tutmaya, hiç ara vermeden namaz kılmaya gücünüz yeter mi? Gece gündüz. Hiç durmadan. Buna kimin gücü yeter? Ey Allah Resulü diyor. Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sizin buna gücünüz yetse bile mücahidin derecesine asla ulaşamazsınız. Mücahidin atı Allah yoluna koştukça ona sevap yazılır. Siz atın hızına nereden yetişeceksiniz? Değerli kardeşler, kurşunların hızına, bombanın hızına, o gürültünün hızına bizim yetişmemiz mümkün mü? Haddimizi bilelim. Allah rızası için. Hudeyb bin Hüyad terazinin bir kefesine konsa, bizim gibi bir dünya Müslüman terazinin başka bir kefesine koysa, Hudeyb bin Hüyad ağır basar. İbadetiyle ve ilmiyle, takvası ve ihlasıyla. Ama Hudeyb bin Hüyad eksikliğini kabul ediyor. Sınırını biliyor. Ve Ebu Abdillah nasihat etti diyor. En büyük cihat nefis cihadıdır demiyor. Değerli kardeşler, Abdullah Azam diyor ki siz bir lokma pilavı bir yudum Pepsi olmadan yutamayacak kadar dünyaya bağlısınız. Sonra masanızın bir yerine sütlü kahve, deri koltuğa yaslanmışsınız. Masada kitap yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben davet yapıyorum. İslam'ı davet ediyorum. Ben en büyük mücahidim. Vallahi bu yalandır. Bu kitap yazmaktır değerli kardeşler. Bu cihat değildir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Cihadın hakikati bundan ibarettir. Cihadın hakikati sadece budur. Allah rızası için. Allah-u Teala bu şuura sahip olmayı bize nasip eylesin inşallah. Başka da bir şey değil. Bu bir. Cihat budur. En büyük cihat keleşin tetiğine dokunmaktır. En büyük cihat Hindikuş dağlarında Riyad'dan, Mısır'dan, Türkiye'den, yeryüzünün çeşitli bölgelerinden Hindikuş dağlarına gidip buradaki bütün zevki sefayı terk edip zenginliği bırakıp orada soğuktan donmaktır. O işte cihattır. Müslümanlar soğuktan değerli kardeşler parmakları kopuyor. Değil ki tırnakları. Burada bizden 1000 kat daha lüks içerisinde yaşayabilecek bu imkana sahip Müslümanlar gidiyorlar. Aylarca Hindikuş dağlarında, Çeçenistan'ın Kafkasya dağlarının bilmem hangi mağarasında aylarca mahpus ve mahkum kalıyorlar. Onların ikisi küçük cihat. Ben de burada edebiyat yapıyorum size. Büyük cihat. Vallahi bu yalandır. Bu iftiradır. Büyük cihat onların ikisidir. Gidip kendini silahın önüne koyup ondan sonra kurşuna dizdirtip ölmek kolay. Önemli olan davet etmek, tebliğ etmek. Bu da yalan. Bir adam oraya gittikten 2 gün sonra, 3 gün sonra şehit oluyorsa doğru kolay. Ama ayağı kopuyor. Narkoz yok. Canlı canlı adamın vücudunu kesiyorlar. Onun feryadı figanı arşa yükseliyor değerli kardeşler. Kolay mı? Biz de burada edebiyat yapıyoruz. Geceleyin kalkıp 2 rekat namaz kılmaktan aciziz değerli kardeşlerim. Allah Teala bize şuur versin. Bu açıdan bilmemiz gereken birinci hakikat cihat budur. Şu anda ben kardeşimizin size anlattığı şey cihattır. Bunun dışında cihat dediği bir şey duyarsanız bilin ki yalandır. Bilin ki iftiradır. Bilin ki böyle bir cihat yoktur. Cihat benim size söylediğim bir şeydir. O cihattır. Gerisi cihat değildir değerli kardeşler. Ben de size kendi heva ve hevesimden haşa söylemiyorum. Kur'an'dan ve sünnetten ve Seyyid Kutup'tan söylüyorum. Allah ona rahmet eylesin inşallah. İki değerli kardeşler, maalesef Allah-u Teala buyuruyor ki, estağfurullah, maalesef Allah-u Teala buyuruyor ki derken haşa, yani maalesef şöyle bir düşünce var diyecektim. Allah-u Teala buyuruyor ki, la ikrahe fiddini kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Doğruluk başka bir şeydir, sapıklık başka bir şeydir. Dinde zorlama yok. Dileyen mümin olur, dileyen kafir olur. Dileyen Hristiyan, Yahudi kalır, dileyen Müslüman kalır. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Böyle buyuran Allah-u Teala niye gidip birileriyle savaşmayı emrediyor? Demek ki savaşmaktan maksat nefis terbiyesidir. Yoksa birileriyle savaşmak değildir. Niye? Çünkü Allah-u Teala dinde zorlama yoktur diyor. İkinci konumuz da bu. Dinde zorlama yoktur meselesini alıp neyle karıştırıyorlar? İslam'da cihat meselesiyle karıştırıyorlar. Dinde zorlama yoktur. Doğru. Dinde zorlama yoktur. Dinde kime zorlama yoktur? Değerli kardeşler. Gavura zorlama yoktur. Yahudi'ye, Hristiyan'a zorlama yoktur. Şimdi örnek verelim. Daha iyi anlamaya çalışalım. Cihat nedir arkadaşlar? Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un, Muhammed Kutub'un, Abdülkadir Udeh'in, Abdullah Azlam'ın, Şeyh Ahmet Yasin'in vesaire bütün ulemanın ittifakıyla cihat nedir? Biraz önce yaptığımız tarife ek olarak başka bir şey söylüyorum. Şudur. Yunanistan'a biz İslam'ı götürmek istiyoruz. Örnek vererek söylüyorum. İslam'ı götürmek istiyoruz Yunanistan'a. İstiyoruz ki Yunanistan'daki halk iman etsin, Müslüman olsun, Rabbul Alemin'i tanısın, cehenneme gitmesin, kurtulsun. Çünkü Allah-u Teala bu dini bize bunun için gönderdi. Tebliğ edelim diye. Akide dedik, metot dedik, öyle değil mi? Metot neydi? Tebliğ, hicret, cihat. Tebliğ etmek için biz gitmek istiyoruz. Yunanistan'ın kapılarına dayanıyoruz. Diyoruz ki ey Yunanistan hükümeti, ey devlet erkanı, ey ordu, biz size Allah tarafından gönderilen bir şeriatı getirdik. Halkınızın ve sizin, çocuklarınızın ve büyüklerinizin, bütün toplumunuzun huzuru, saadeti, mutluluğu için size bir din getirdik. Arz etmemizi ister misiniz? Anlatalım mı size? Hayır, anlatamazsınız diyorlar. Ha. Peki aramızdan çıkın, biz halkınıza bunu arz edelim. Halkınıza arz ettikten sonra Yunan halkına dileyen iman etsin, dileyen etmesin. Hür iradeleriyle. Dileyen Hristiyan kalsın, Yahudi kalsın, dileyen iman etmesin. La ikraha fid din bu demek. Dinde zorlama yoktur. Yok diyorlar, biz bunu da kabul etmiyoruz. Bizim halkımıza siz saadet reçetesini sunamazsınız. Mutluluk reçetesini bizim halkımıza sunamazsınız. Sunmaya çalışsak ne yaparsınız? Tak önümüze bir ordu çıkıyor. Biz insanlığın elinden tutup ateşten kurtarıp cennete iletmek isterken, karanlıklardan çıkartıp aydınlığa götürmek isterken karşımıza bir Yunan ordusu çıkıyor, diyor ki hayır, bunu yapamazsınız. Cihat nedir biliyor musunuz değerli kardeşler? Bizim ilahi davamızı Yunan halkına götürmemize mani olan o orduyu ezip geçmektir. Ezip geçtikten sonra hürriyet düşmanı, özgürlük düşmanı, saadet düşmanı Yunan ordusunu ezip geçtikten sonra halka İslam'ı anlatmaktır. Dileyen iman eder, dileyen iman etmez. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Bu demek. İslam devletinin hakimiyeti altında Yahudiler ve Hristiyanlar yaşıyorlar. Kendi mahallelerinde istedikleri gibi dinlerini yaşıyorlar. Müslümanlar onları korumakla mükellef. Ubeydullah bin el-Cerrah değerli kardeşler Şam'ı fethettiğinde oradakilerden cizye almaya başlıyor. Şam olması lazım. Belki başka bir yerde olabilir. Yanlışım varsa Allah Teala affetsin. Bir memleketi diyelim. Cizye'ye bağlıyor oradaki Hristiyanları. Daha sonra Ubeydullah bin el-Cerrah'ın ordusundan çok daha güçlü bir ordu Ubeydullah bin el-Cerrah'a savaş ilan ediyor. Ubeydullah bin el-Cerrah radıyallahu anh aldığı bütün cizyeleri derhal Hristiyanlara geri veriyor. Hristiyanlar diyorlar bu ne? Diyor ki biz sizden bu cizyeleri niye aldık? Sizi korumak için. Vallahi bugün sizi korumaya gücümüz yetmez. Öyle bir orduyla karşı karşıyayız ki sizi koruyamayız. Sözümüze de duramayız. Helak oluruz. Alın, biz sizin korumanızı istemiyoruz. İşte la ikrahe fiddin bu demek. La ikrahe fiddin bu demek. Başka bir örnek. Rıb'i ibn-i Amir radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında ordu İran'ın sınırlarına dayandığında Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından bu güzide sahabi İran Kisra'sına Rüstem'e elçi olarak gönderiliyor. Yani İran Kisra'sının en büyük komutanı olan Rüstem'e. General. En büyük komutan. Rıb'i ibn-i Amir gidiyor. Ve değerli kardeşler Kisra diyor ki, özür dilerim Rüstem. Sizi buraya ne getirdi? Me ce ebikum. Derdiniz ne sizin? Sizi buraya ne getirdi? Ne sıkıntınız var? Niye geldiniz İran'a? Rıb'i ibn-i Amir bir söz söylüyor. Bunu ezberleyin değerli kardeşler. Şu anda ezberleyemezseniz bile bu notları aldığınız zaman ezberleyin. Yoldaki şartlarda bulun ezberleyin. Bunu ezberleyin. Zihninize kazıyın. Rıb'i ibn-i Amir cihadı, İslam akaidini, İslam şeriatını özetleyen mükemmel bir söz söylüyor. Diyor ki Allahu bite'afene linukhrice men şa'e min ibadetil abidi ila ibadetillahi vahdeh ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فمن قبله منا قبلناه منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إما إلى الشهادة وإما إلى الظفر bizi Allah gönderdi. Bir, kullara kulluktan Allah'a kulluğa çıkasınız diye. Dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkasınız diye. Dünyanın darlığından dünya ve ahiretin genişliğine çıkasınız diye bizi Allah gönderdi. Biz size bu teklifi yaptık. Kim kabul ederse başımız üzerine yeri var ve biz onu memleketiyle baş başa bırakırız. Kim de kabul etmezse, reddederse bu teklifimizi ya şehadet ya zafer. Biz onunla savaşırız. İslam budur değerli kardeşler. Cihat budur. Biz Rüstem Efendi'ye diyoruz ki sana saadet reçetesi getirdik. İlahi vahiy getirdik. Cebrail Aleyhisselam'ın emanetini getirdik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini getirdik. Allahu Teala'nın uluhiyet ve rububiyetini getirdik. Kabul ediyor musun? Etmiyorum. Bir zahmet bırak İran halkına anlatalım. Anlatamazsın. Anlatırsan kafanı keserim. Biz diyoruz ki kullara kulluk etmeyin. Dünyaya yapışıp kalmayın. Dinlerin zulmüne yapışıp kalmayın. Dinler size zulmeden İslam'dan başka dinler zalimdir, mütecavizdir, haindir, alçaktır, kalleştir. Kurtulun. Size kurtuluş getirdi. İstemiyoruz. Siz istemiyorsanız bırakın bari insanlara sunalım. Belki isteyen vardır. Belki kabul edenler vardır. Hayır anlatamazsınız. Biz onlarla savaşırız değerli kardeşler. Onun adı da kutlu, mübarek, şerefli cihattır. Allah bize nasip etsin. Birinci madde ne diyor Rıb'i ibn-i Amir? Bizi Allah gönderdi. Hasan el-Benna diyor ki ey Müslümanlar sakın ilahi davanızı şartların doğurduğu ve şartların öldüreceği beşeri ideolojilerle, beşeri sistemlerle karıştırmayın. Sizin davanız ilahidir. Allah göndermiştir sizin davanızı. Semadan gelmiştir. Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Sakın İslam'ı komünizmle ki Lenin'in, Karl Marx'ın, Darwin'in ürünüdür karıştırmayın. Demokrasiyle ki orta çağ Hristiyanlığın veya Yunan felsefelerinin ürünüdür karıştırmayın. Faşizmle ki beyinsiz bir Adolf Hitler'in ürünüdür karıştırmayın. Yahudilikle Hristiyanlıkla ki onlar rahipler, hahamlar tarafından tahrif edilmiştir bunlarla karıştırmayın. Sizin davanız ilahi davadır. Allah-u Teala onun korumasını bizzat üstlenmiştir. Kendinize gelin. Rıb'i ibn-i Amir ilk başta bunu söylüyor. Bizi Allah gönderdi. Bizim derdimiz mi? Yok. Kalkıp ta Arabistan'dan buraya gelelim. Senin mülküne, sınırlarına dayanalım. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Ama bizi Allah gönderdi. Gelmek zorundayız. Bizim kaynağımız Allah'tır. Üç tane isteğimiz vardır senden. Kullara kulluğu bırakın. Allah'a kul olun. Seyyid Kutup diyor ki Allah'ın şeriatının hakim olmadığı her yerde kula kulluk vardır. Türkiye'de kula kulluk vardır değerli kardeşler. Mısır'da kula kulluk vardır. İsrail'de kula kulluk vardır. Amerika'da kula kulluk vardır. Şekilleri değişebilir, önemli değil. Faşizmde mesela Adolf Hitler'in sistemini düşünün. Kula kulluk nasıl? Bütün Alman Nazileri Adolf Hitler'e ibadet ediyorlar. İmparator, diktatör, ne diyorsa onu yapıyorlar. Halk bir diktatöre ibadet ediyor. Demokrasiden asıl hükümet millete tapıyor, sonra millet de hükümete tapıyor. O onlarda oy almak için ibadet ediyor. Sonra oy verdikten sonra halk, bu defa halk onların koyduğu kanunları uygulayarak onlara ibadet ediyor. Yine kula kulluk var. Yani. Hristiyanlıkta, Yahudilikte hahamlar ve rahipler, estağfurullah, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp Meryem oğlu İsa'yı ve hahamların rahiplerini Rabler edindiler. Nasıl? Helali haram kabul ettiler. Haramda helal kabul ettiler. Onlara kul oldular. Allah muhafaza etsin. Demek ki şeriat olmadığından kula kulluk kaçınılmazdır. İki, dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine. Bir tek örnek vereceğim değerli kardeşler. Lütfen hakkınızı helal edin. Konuyu dağıtmamak için teneffüs vermemek zorundayım. Teneffüs verirsem konu dağılır. Hakkınızı helal edin. Biraz kendinizi dinç tutmaya çalışın. Bir tek örnek vereceğim dinlerin zulmüyle alakalı. Din dediğimiz zaman biz sadece bir takım ibadetlerin yapıldığı, ayinlerin yapıldığı, merasimlerin gerçekleştirildiği böyle kutsal görünümlü şeyleri kastetmiyoruz. Komünizm bize göre dindir. Demokrasi dindir. Laiklik dindir. Faşizm dindir. Teokrasi dindir. Feminizm dindir. Falanizm, filanizm hepsi dindir. Bu dinlerden birisi komünizm, zulmüne bir örnek vereyim. Komünizmde değerli kardeşler esas olan halkın yönetimidir. İşçilerin yönetimidir. Komünizm ne der? Burjuvaya karşı proletaryanın mücadelesi. Proletarya kim? İşçi. Burjuva kim? Patron. Yani komünizm neyden ibaret? İşçilerin patronlara karşı mücadelesinden ibaret. Rusya'da 1917'de işçiler patronlara karşı zafer kazandılar mı? Kazandılar. Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu 1917'de. Komünizm hakim oldu mu? Oldu. Peki. Bu proletarya var ya, bu işçiler. Hakim oldular mı? İktidarı ellerine geçirdiler mi? Geçirmediler. Ne oldu? Lenin onlara dedi ki, ey vatandaşlar, siz şu anda daha yeni savaştan çıktığınız için, bir de tecrübesiz olduğunuz için bu işleri fazla bilmiyorsunuz. Ben sizin adınıza vekaleten devleti yöneteceğim. Ne zaman ki siz devlet yönetimine ehil hale geldiniz, hemen vekaleti size vereceğim. Çünkü sizin yönetmeniz lazım. Bu vekalet işi ne kadar sürdü değerli kardeşler? 90 sene. Yalancı. 90 sene sürdü. 90 sene Lenin Rusya'da milletin kanını emdi. Patates üretiminde değerli kardeşler Rusya'da özel mülkiyet olmadığı için, her şey devlete ait olduğu için 1990'larda değerli kardeşler Rusya'da devlet mecbur kalıyor bir aileye, büyük bir aileye, bir aşirete diyelim, bütün Rusya'nın patates üretiminin %2,5'unu teslim ediyorlar. Diyor, bu %2,5 sizin özel mülkiyetiniz olsun, üretin. Bir sene içerisinde o %2,5'luk arazi alan, o hakkı alan aile bütün devletin %97,5 devletin yapamadığı kadar üretim yapıyor. Yapamadığı kadar üretim yapıyor. Özel mülkiyet yoktur. Nereden çıkartıyorsun yoktur? Çünkü Lenin Efendi'nin keyfi öyle gerektiriyor. Allah onlara lanet etsin değerli kardeşler. Bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi, evladımızı onlardan muhafaza etsin. Zalimdir işte. Zalimdir. Bugün kapitalizmle yönetilen Amerika Irak'a giriyor, Afganistan'a giriyor. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmıyor. Zalimdir. Biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. İslam bunun için var. 3. İslam dünyanın darlığından dünya ve ahiretin genişliğine çağırıyor. Yapışıp kalmayın dünyaya lütfen. Her şey dünya değil. Her şey dünyadaki sıkıntılar değil. Her şey dünyadaki mutluluklar değil. Sadece dünya yok, ahiret de var. Hesap vereceksiniz. İslam bu demektir. İşte biz bu teklifi sunarız. Biz Yunanistan'a, Amerika'ya, İsrail'e, İngiltere'ye, Avrupa'ya ve dünyanın her tarafına bu teklifimizi sunarız. Allah-u Teala bu teklifi açık yüreklilikle, izzetle sunacağımız günleri bize nasip eylesin. Sunarız. Kabul ederlerse başımız gözümüz üstünde yerleri var. Onların memleketleriyle baş başa bırakırız. Bizim memleket derdimiz yok ki. Aman aman İran'a hakim olalım. Aman aman Amerika'ya hakim olalım. Bizim çok az toprağımız var. Biraz daha toprak olsun. Biz Müslümanız. Öyle basit düşünemeyiz. Kabul ediyor musun? Ediyoruz. Tamam, güzel. Etmiyoruz. O zaman ya şehadet ya zafer değerli kardeşler. Güneşi sağ avucumuza koysalar, ayı sol avucumuza koysalar, biz ya şehadet ya zafer deriz, başka da bir şey demeyiz. Bizimle alakalı değil. Bizimle alakalı olsa vallahi ben de, hepiniz de evden işe, işten eve gidip gelmeyi, çoluğumuzun çocuğumuzun içerisinde mutlu bahtiyar yaşamayı çok daha fazla temin ederiz. Niye para akıtıp duralım Müslümanlara? Niye masraf edelim? Niye zamanımızı harcayalım? Pazar günü saat 2'den ta akşamlara kadar bir tane genç gelsin bize bir şeyler anlatsın. Biz niye dinleyelim? Aklımızdan zorumuz mu var? Gidelim işimize gücümüze bakalım ya. Öyle değil mi? Bunu deriz. Ama değerli kardeşler biz bunu diyemeyiz. Çünkü bu şahsi bir mesele değil. Ne benim burada konuşmam şahsi bir meseledir, ne de sizin dinlemeniz şahsi bir meseledir. Tamamen İslamidir, ilahi bir meseledir. Ve bu bir sorumluluktur. Allah sorumluluğun ağırlığını taşımayı bize nasip eylesin. Dolayısıyla değerli kardeşler, bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra özetleyeyim inşallah. Cihat şudur budur diye örnek verdik ya, Samarra'da, Irak'ta bir kent, bir köy, bir belde, bir mahalle. Amerika askerleri 2003'te girdiler. 40 tane bakire kızı alıp götürdüler. Ve ırzlarına geçtiler. 10 gün sonra her birisinin eline $10 tutuşturdular. Getirdiler Samarra'ya. Bütün dünyanın gözü önünde. Hatırlayın. Ve dediler ki biz 10 gün sonra geleceğiz. Eğer 40 tane daha bakire kız bulmazsanız bize hepinizi kurşuna dizeceğiz. Bu adamların yaptığının adı ne? Demokrasi, hürriyet, özgürlük, kişisel hak ve hürriyetlere saygı. O ırzına geçilen şerefli, namuslu bacılarımızın, onların intikamını almak için ayaklar altına alınan mukaddesatları göklere çıkartmak için cihad eden kardeşleri, babaları, hemşehrileri, bunun için kanını akıtan ve Amerikalıların kellesini kesenler de ne? Terörist. Bunlar da terörist. Çünkü anarşist. Anarşi istiyorlar. Güven istemiyorlar. Değerli kardeşler, cihat o 40 tane kızın ırzına geçen Amerikalıları yere yatırıp kafalarını kesmektir. Kafalarına sıkmaktır. Ve o Amerikalı askeri öldürmek sadece Müslümanların hayrına değildir. Bütün yeryüzünün hayrınadır. Hristiyanların da hayrınadır. Yahudilerin de hayrınadır. İsrail'in de hayrınadır. Şu anda gavuruyla, Müslümanıyla dünyada herkesin nefret ettiği, ortak nefret ettiği ülke hangisidir değerli kardeşler? İsrail'dir. Bunu Müslümanlar da istemiyor, gavurlar da istemiyor. Azıtmışlar çünkü. Azıtmışlar. Haddi aştıkça aşmışlar. İşte cihat bu haddi aştıkça aşanlara karşı yapılan bir hürriyet ayaklanmasıdır. Bir kıyamdır. Mukaddesatları çiğneyenlere haddini bildirmektir. Müslümanların ırzına musallat olanların kafasını kesmektir. Yoksa gidip insanların ırzına tecavüz etmek, mallarını yağmalamak, mülklerini elinden almak değildir. Ama öyle göstermeye çalışıyorlar. Öyle göstermeye çalışıyorlar. Basında, medyada, yayınlarda, şurada, burada nasıl göstermeye çalışıyorlar? İşte cihat budur. Cihat kan akıtmaktır, adam öldürmektir. Oysa cihat insan kurtarmaktır. Eğer cihadın hakkı verilmiş olsaydı, Irak'taki 40 tane kızın ırzına geçilmezdi. Burada belki 40 tanemizin 40 tane kızı yoktur. Zannetmiyorum. Düşünün bizim burada işte bacılarımız olanlar var, ablalarımız olanlar var. Ailemizden 40 tane kızın ırzına tecavüz edildiğini düşünün. Ve dünyanın bizim bacılarımızın, hanımlarımızın, kızlarımızın intikamını almak için yaptığımız ayaklanmaya terörizm dediklerini düşünün. Bize de terörist dediklerini düşünün. İnsafa sığıyor mu değerli kardeşler? Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla Allah yolunda cihat dediğimiz zaman iki şeyi anlamak zorundayız. Bir, cihadın hakikati, cihadın gerçek anlamı. Nedir? Kaleşnikov'un kekiğine basmaktır. Nefis cihadı değildir. İki, dinde zorlama yoktur meselesi başka, Allah yolunda cihat başka. Biz Allah yolunda cihat ederiz. Mesajımızı, reçetemizi insanlara sunarız. Dilerlerse kabul ederler, dilerlerse etmezler. Tabii ki dinde zorlama. Biz bacılarımızın namusunu kurtarırız. Güven ortamı oluştururuz. Ondan sonra onların ırzına musallat olan gavurları öldürürüz. Irak'ta varsa Hristiyanlar, varsa Yahudiler deriz ki ey Hristiyanlar, ey Yahudiler Müslüman oluyor musunuz? Bakın böyle kutsal bir din var, ilahi bir din var, mübarek bir din var. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Allah razı olsun. Etmiyoruz. Canınız cehenneme. Cehenneme derken yani ölüp cehenneme gideceksiniz. Biz sizi koruruz. Size cizye alırız, muhafaza ederiz. İlla ki İslam'a gireceksiniz diye. Tabii ki bizim bir zorlamamız olmaz. Bu anlamdadır. O yüzden bu ikisini iyi anlamak zorundayız değerli kardeşler. Allah-u Teala sizlerden razı olsun.